Ayrım 46. Muamelat. Muamelat, geniş manasıyla İslam fıkhının ibadetler dışında kalan kısmını, yani hukukun tamamını ifade eder. Allah'ın kullarına ihsan ettiği din, onların bütün ihtiyaçlarına cevap verecek genişliktedir. Cenab-ı Hak, kullarına hayatın her yönüyle ilgili lütuflarda bulunup yardım ederek en faydalı hükümleri koymuştur. Yüce Rabbimiz, içtimai hayatın muhtelif yönleriyle ilgili en güzel hükümleri bildirmeseydi, insanoğlunun onları çalışarak ve deneme yanılma yoluyla tespit etmesi çok pahalıya mal olurdu. Dolayısıyla İslam deyince sadece iman esasları ve ibadetler akla gelmemelidir. Onlar dinin esasıdır. Ancak onun diğer mühim bir kısmı da muamelat hususunda getirdiği hükümlerdir. Bu hükümlerde bir insanın diğer insanlarla, hatta hayvanlar, bitkiler ve eşya ile münasebetlerinin nasıl olması gerektiği açıkça bildirilmiştir. Bir ayeti kerimede şöyle buyrulur: 1. Hayrın ve iyiliğin kemal noktası, yüzlerinizi ibadet esnasında doğu ve batı tarafına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl bir, sahipleri Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanan, servetini kendisi için ne kadar kıymetli olsa da Allah rızası için akrabasına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve insanları kölelikten kurtarmaya harcayan, namazlarında devamlı ve dikkatli olan, zekatını veren, verdikleri sözü tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir. İşte sadakat gösterenler bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakiler ancak onlardır. Bakara 177. Burada müttaki müminlerin vasıfları sayılırken itikat, muamelat, ibadet ve ahlak mevzularına öz olarak temas edilmiştir. Muamelata iman esaslarından hemen sonra ve ibadetlerden önce yer verilmesi dikkat çekicidir. Cenab-ı Hak, biz kullarından iman ve ibadetlerin yanında muamelatta da doğru ve dürüst olmamızı arzu etmektedir. Bu sebeple o hususlarda nasıl olmamız gerektiğini de açıklamıştır. Ebu Zer diyor ki, vallahi Allah Resulü ahirete göçerken bizi öyle bir halde bırakmıştı ki bir kuş gökte kanat çırpsa onun bu hareketi bize Resulullah'ın bir hadisini hatırlatırdı. Çünkü Resulullah bize, cennete yaklaştıran, cehennemden uzaklaştıran ne varsa hepsi size açıklanmıştır buyurmuştu. Ahmet 5-153-162, Heysemi 8-263. Cenab-ı Hak kullarından istediği her şeyi Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünneti vasıtasıyla açıkladığına göre artık insanlar için hiçbir mazeret kapısı kalmamıştır. Bu durumda bir Müslüman ferdi hayatını İslam'a göre yaşamak mecburiyetinde olduğu gibi içtimai hayatını da Allah'ın emirlerine uygun tarzda düzenlemek zorundadır. İman esasları dinin teorik kısmını teşkil ederken ibadetler ve muamelat da inancın delili, ispatı ve takviyesi mevkiindedir. İnanmak ve ibadetlere devam etmek nispeten daha kolaydır. Fazla bir fedakarlık gerektirmez. Ancak muamelat daha büyük bir dikkat ve fedakarlık ister. Mesela insanlarla muamelelerde doğru, dürüst ve adil olmak, icabında kişinin kendi aleyhine karar vermesini, maddi ve manevi fedakarlıklarda bulunmasını gerektirebilir. Yani bu alanda vazife ve mesuliyetler daha fazladır. Dolayısıyla asıl Müslümanlık muamelat sahasındaki istikamet ve sebatta kendini gösterir. Nitekim Resulullah şöyle buyurmuştur: emri altındaki insanlara ve çevresindekilere karşı kötü muamelede bulunan kimse cennete giremez. Tirmizi 1:29-1946, İbn Mace Edep 10, Ahmet 1:7. Bir kişi Hazreti Ömer'in yanında başka birisini methediyor, ondan övgüyle bahsediyordu. Hazreti Ömer ona, "Methettiğin kişiyle hiç yolculuk yaptın mı?" diye sordu. O, "Hayır," dedi. "Alışveriş gibi içtimai bir muamelen oldu mu?" "Hayır." "Peki sabah akşam ona komşu oldun mu?" "Hayır." Bu cevaplar üzerine Hazreti Ömer, "Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki sen onu tanımıyorsun," dedi. Gazali, İhya-u Ulumiddin 3-312. Muamelata ehemmiyet veren toplumlar yükselir ve her hususta başarılı olurlar. Bunun bir misali şudur. Peygamber Efendimiz yeni Müslüman olan ve mağlubiyet nedir bilmeyen Beni Haris kabilesi elçilerine, cahiliye devrinde siz çarpıştığınız kimselere hep galip gelirdiniz. Bunu neyle sağlardınız diye sordu. Onlar, ya Resulullah, biz kiminle çarpışsak galip gelirdik. Çünkü fazla konuşmaz, tezellül göstermez, israf etmez, birbirimize karşı kıskanç davranmaz, birbirimizden yardımı kesmez, savaş ve güçlük zamanlarında zorluklara katlanırdık. Daima toplu bulunur, dağılmazdık. Hiç kimseye karşı zulüm ve haksızlığa ilk başlayan biz olmazdık, dediler. Resulullah Efendimiz, doğru söylediniz, buyurdu. İbni Hişam 4, 264-265, İbni Hacer El İsabe 3, 245, Taberi Tarih 3, 157, İbni Kesir El Bidaye 5, 98-99. O halde din, ferdi hayatla birlikte içtimai muamelelerin de düzgün olmasıyla kemale ermektedir. Şimdi bu mevzudaki esas noktalardan birkaçına temas edelim. 1. Kul hakkı. İnsanın üzerinde Allah'ın hakları olduğu gibi kulların da hakları vardır. Cenab-ı Hak her insana bir takım haklar ve nimetler bahşetmiştir. Bunlara yönelik yapılan bir haksızlık karşılıksız kalmaz ve cezayı icap ettirir. Mesela birinin canına ve malına zarar vermek, şeref ve haysiyetini lekelemek, insanları şakayla da olsa üzmek ve korkutmak, aldatmak, rüşvet alıp vermek, borcunu geciktirmek veya ödememek gibi hususlar hep kul hakkını ihlal etmektir. Cenab-ı Hak insanları kul hakkından nehyederek şöyle buyurur. Mallarınızı aranızda batıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile haksız yere yemek için onları hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Bakara 188. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret hali müstesna, mallarınızı batıl, haksız ve haram yollarla aranızda yemeyin. Nisa 29. Kul hakkı yemenin tehlikeli çeşidi devlet ve vakıf malı gibi ammenin ortak hakkı olan şeyleri, haksız yere gasp etmek ve uygunsuz bir şekilde kullanmaktır. Bu haksızlık ferdi haklara göre daha tehlikelidir. Zira sonunda pişman olunsa bile bütün hak sahiplerinden helallik almak mümkün değildir. Peygamber Efendimizin terbiyesini özümseyen ve adalet konusundaki hassasiyetiyle Müslümanların hafızasında yer eden Hazreti Ömer, devlet malı hususunda çok hassas davranırdı. Bir gün Beytülmal memuru temizlik yapıyordu. O esnada bir dirhem para buldu ve Hazreti Ömer'in çocuklarından birine verdi. Durum halifeye iletilince derhal memuru çağırdı ve kendisini incitir bir şekilde azarlayarak ''Sen neye dayanarak bunu yaptın? Sen kıyamet günü beni bir dirhem için Muhammed ümmetiyle davalı hale getirmek mi istiyorsun?'' dedi. Süleyman Muhammed Et-Temmavi Hazreti Ömer ve Modern Sistemler. Tercüme M. Vesim Taylan. İstanbul 2005, sayfa 80. Dört halifeden sonra Ömer bin Abdülaziz Hazretleri de adaletiyle ve hakka riayetiyle temayüz etmiş ve beşinci halife unvanına layık görülmüştü. O, huzurunda ammeye ait misk tartılırken herkesten fazla koku almamak için burnunu tıkardı. ''Niçin böyle yapıyorsun?'' diyenlere, ''Zaten bundan istifade kokusunu almakla olur.'' derdi. Gazali İhya-ı Ulumiddin 2-168. Bilhassa insanlar arasında hüküm vermek ve onları idare etmek mevkiinde olanların kul hakkı mevzuunda son derece hassas davranmaları gerekmektedir. Aynı şekilde hakimin huzurunda başka birinden hak talep eden kişinin de gerçekten haklı olup olmadığını iyice düşünmesi icap eder. Zira Resulullah şöyle buyurur. Ben sadece bir beşerim. Sizler bana muhakeme olmak üzere geliyorsunuz. Belki biriniz delilini getirmekte diğerinden daha becerikli olabilir ve meramını daha iyi anlatabilir. Ben de dinlediğime göre o kimsenin lehinde hüküm veririm. Kardeşinin hakkını alıp da birinin lehine hüküm verirsem ona cehennemden bir pay ayırmış olurum. Buhari Şehadat 27, Müslim Akdiye 4. İslam bu tür haklara o kadar ehemmiyet vermiştir ki Yüce Rabbimiz kendisine karşı işlenen hata ve günahları affettiği halde kul hakkını bunun haricinde tutmuştur. Kul hakkını zulme uğrayan kulunun iradesine bırakmıştır. Dolayısıyla herhangi bir kul hakkı sebebiyle tevbe edecek olan kişinin evvela hakkını yediği kimseden helallik alması şart koşulmuştur. Böyle davranılmadığı takdirde o günah affedilmez ve ahirete bırakılır. Ahiretse çok çetin bir gündür. O gün boynuzsuz koyun bile kendisine zarar veren boynuzlu koyundan hakkını alacak ve kimsenin hakkı kimsede kalmayacaktır. Müslim 1-60, Tirmizi Kıyamet 2, Ahmet 2-235, 323, 372, 411. Kul hakkıyla ölmemek. Resulullah şöyle buyurur. Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden evvel o kimseyle helalleşsin. Yoksa kendisinin salih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, hak sahibine verilir. Şayet iyilikleri yoksa, zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir. Buhari, Mezalim 10, Rikak 48. Allah Resulü bir gün ashabına, "Müflis kimdir, biliyor musunuz?" diye sormuş. Onlar, "Bize göre müflis parası ve malı olmayan kimsedir." şeklinde cevap verdiler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. "Şüphesiz ki ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelir fakat şuna sövdüğü, buna zina, isnat ve iftirasında bulunduğu, şunun malını yediği, bunun kanını döktüğü ve şunu dövdüğü için iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakkı bitmeden sevapları biterse hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilir ve neticede cehenneme atılır." Müslim 1-59, Tirmizi Kıyamet 2, Ahmet 2, 303, 324, 372. Bu sebeple insanların kabre kul haklarıyla gitmesi, alemlere rahmet olarak hediye edilen Peygamber Efendimiz'i Darimi Mukaddime 3 çok endişelendirirdi. Ümmetini kul hakkıyla ölmekten kurtarmak için çok ciddi tedbirler alırdı. Bunlardan birini Ebu Hüreyre şöyle anlatır. Resulullah Efendimiz'e üzerinde borç bulunan bir cenaze getirildiği zaman borcunu ödeyecek bir mal bıraktı mı diye sorardı. Eğer borcunu ödemek için yeterli mal bıraktığı söylenir veya Müslümanlardan biri borcu tamamen ödeyeceğine dair kuvvetlice söz verirse, Tirmizi Cenayiz 69/1069, Nesai Cenayiz 67, namazını kılardı. Aksi takdirde Müslümanlara arkadaşınızın namazını kılın buyururdu. Ancak Allah Teala ona fetihler müyesser kılıp imkanlarını genişlettiğinde borcunu ödeyecek malı olmayan müminlerin namazını da kıldı. Buhari Nefekat 15, Müslim Feraiz 14. Bundan sonra artık şöyle buyuruyordu. Ben her mümine mutlaka dünya ve ahirette insanların en yakınıyımdır. Dilerseniz şu ayeti okuyun. O peygamber müminlere öz nefislerinden daha evladır, yakındır. Ahzab 6. Hangi mümin vefat eder de geride bir mal bırakırsa varisleri onu alsınlar. Borç veya bakıma muhtaç birini bırakmışsa o da bana gelsin, ben onun mevlasıyım. Himaye ve yardım edicisiyim. Buhari, Tefsir 33/1, Kefalet 5, Feraiz 4, 15-25, Müslim, Feraiz 14. Sa'd bin Atval anlatıyor. Kardeşim vefat etmiş ve 300 dirhem malla bakıma muhtaç çoluk çocuk bırakmıştı. Bıraktığı parayı ailesine harcamak istiyordum. Resulullah, kardeşin borcu sebebiyle hapsedilmiş durumda, borcunu ödeyiver buyurdu. Ben, ya Resulullah, ben onun borçlarını ödedim. Sadece bir kadının iddia edip delil getiremediği 2 dinar kaldı, dedim. Resul-i Ekrem Efendimiz, o kadına iddia ettiği 2 dinarı ver. Çünkü kadın hakikati söylemektedir, buyurdu. İbn-i Mace, Sadakat 20. İslam, kul hakkına o kadar ehemmiyet vermektedir ki, Müslümanlar için en yüksek mertebe olan şehitlik bile onu affettirmeye kafi değildir. Müslim, İmare 119. Muhammed bin Caş anlatıyor. Resulullah Efendimizin yanında oturuyorduk. Başını semaya kaldırdı. Sonra elini alnına koyup, "Sübhanallah, ne kadar ağır bir hüküm indirildi," buyurdu. Biz çok korktuk ve sükût ettik. Ertesi gün, "Ey Allah'ın Resulü, o indirilen ağır hüküm neydi?" diye sordum. Allah Resulü şöyle buyurdu. "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir kişi Allah yolunda öldürülse, sonra diriltilip tekrar öldürülse, sonra diriltilip tekrar öldürülse, üzerinde bir borç varsa borcu ödeninceye kadar cennete giremez." Nesai Büyü 98 bölü 4681. Hazreti Ömer şöyle anlatır. Hayber gazvesi günüydü. O sırada Allah Resulü'nün ashabından bir grup geldi ve "Falanca şehit, falanca da şehit," dediler. Sonra bir adamın yanından geçerken "Falanca kimse de şehit olmuş," dediler. Bu sefer Resulullah, "Hayır, ben onu ganimet mallarından haksız yere aldığı bir hırka içinde cehennemde gördüm," buyurdu. Sonra da, "Ey İbni Hattab, git ve insanlara cennete ancak müminler girebilecektir diye nida et," buyurdu. Ben de çıktım ve "cennete ancak müminler girebilecektir" diye nida ettim. Müslim İman 182. Ganimet mallarında bütün ordunun hakkı vardır. Taksimattan önce onlardan ufacık bir şey bile almak kul hakkına girer. Peygamber Efendimizin bu yönde kesin emri olduğu halde bu şahıs onu dinlememiştir. Allah Resulü'nün "cennete ancak müminler girebilecektir" diye ilan ettirmesi ise sünnet-i seniyeye ittiba etmenin, mümin olmanın pek mühim bir icabı olduğunu göstermektedir. Peygamber Efendimizin hizmetini gören Mid'am isminde zenci bir kişi, Peygamber Efendimizin yükünü indirdiği sırada nereden geldiği belli olmayan bir ok isabet edip ölümüne sebep oldu. Müslümanlar, "Ey Mid'am, cennet sana mübarek olsun. Ya Resulullah, hizmetçinize şehitlik mübarek olsun," diyerek gıpta ve teessürlerini ifade ettiklerinde Allah Resulü, "Hayır, öyle değildir. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Hayber günü ganimet malları paylaşılmadan önce aldığı bir kilim şu anda onun üzerinde alev alev yanmaktadır," buyurdu. Bunu işiten Müslümanlar çok korktular. O esnada bir kişi Peygamber Efendimize bir veya iki ayakkabı bağı getirdi. "Ya Resulullah, ben de ganimet malları taksim edilmeden ayakkabılarım için bu bağları almıştım," dedi. Allah Resulü, "Sana da cehennem ateşinden bir veya iki bağ, yani bunlardan dolayı azap var," buyurdu. Buhari, Eyman 33, Müslim, İman 183. Kul hakkı yemenin zararlarından biri de insanın maneviyatı üzerinde icra ettiği menfi tesirdir. Yemede ve içmede harama, şüpheli şeylere ve kul hakkına dikkat etmeyen insanlar, halis ve salih ameller işlemeye muvaffak olamazlar. Zira ibadetlerde huşu ve huzur halinde bulunmak, zevkle ve gözyaşı dökerek Allah'ın emrini yerine getirebilmek, kul hakkından uzak kalarak iffetli bir hayat yaşamaya bağlıdır. Peygamber Efendimizin kul hakkı titizliği. Kul hakkı yemek bu kadar tehlikeli ve zararlı olunca tabii ki ondan en uzak duran insan Resulullah olacaktır. Efendimizin bu husustaki dikkat ve titizliğine dair birkaç misal arz edelim. Üseyd bin Hudayr çok şakacı bir zattı. Bir topluluk içinde konuşuyor ve onları güldürüyordu. Şakanın dozu kaçıp biraz aşırıya gidince Resulullah bir çubukla sadrına hafifçe dokunarak onu ikaz etti. Bunun üzerine Üseyd, "Ey Allah'ın Resulü, kısas istiyorum," dedi. Allah Resulü de, "Haydi öyleyse kısas yap," buyurdu. Bu sefer Hazreti Üseyd, "Fakat senin üzerinde gömlek var, benim üzerimde gömlek yoktu," dedi. Resulullah gömleğini kaldırdı. Bunun üzerine Üseyd hemen Allah Resulü'nü bağrına basıp sadrından öpmeye başladı ve "Ya Resulullah, ben bunu istemiştim," dedi. Ebu Davud, Edep 148-149 bölü 5224. Bedir'de çarpışma başlamadan evvel Resulullah elindeki okla mücahitleri "beri gel, geri git" talimatlarıyla hizaya getirdi ve saydırdı. Bu esnada saftan ileri çıkmış bulunan Sevat bin Gaziye'yi karnına dokunup "Ey Sevat, hizaya gel," buyurdu. Sevatsa, ya Resulullah, canımı acıttın. Allah seni hak ile gönderdi. Kısas isterim, dedi. Peygamber Efendimiz gömleğini açtı ve haydi kısas yap, buyurdu. Ensar endişelenerek, ey Sevat, o Allah'ın Resulüdür, diye onu kendine getirmeye çalıştılar. Sevat, adalette hiçbir beşerin diğerine karşı üstünlüğü yoktur, dedi. Allah Resulü tekrar, haydi kısas yap, buyurdu. Sevat, Peygamber Efendimizin mübarek bedenini öptü. Resulullah, ey Sevat, niçin böyle yaptın, diye sordu. Sevat, görüyorsunuz ki savaşa hazırlanmış bulunuyoruz. İstedim ki benim en son anım sana dokunduğum an olsun, dedi. Bunun üzerine Resulullah ona hayır duada bulundu. İbni Hişam 2-266-267, Vakidi 1-57, İbni Sad 3-516. Mekke fethinden sonra Halid bin Velid, Uzza putunu yıkıp Mekke'ye dönünce Resulullah onu 350 kişilik bir askeri birliğin başında Beni Cezime kabilesine göndermişti. Halid bu harekatta bir yanlışlık eseri olarak bazı suçsuz insanları öldürdü. Bu haber kendisine ulaşınca Allah Resulü çok mahzun oldu. Ellerini semaya kaldırıp iki kere Allah'ım, Halid'in yaptığı şeyden beri uzak olduğumu sana arz ederim, diyerek Allah'a sığındı. Sonra Hazreti Ali'yi mühim miktarda parayla Beni Cezime kabilesine gönderip öldürülen kimselerin diyetlerini ödetti. Hazreti Ali ganimet olarak alınmış ve zayi edilmiş bütün malları kırılan köpek yalaklarına varıncaya kadar tazmin etti. Geri kalan parayı da fazladan muhtemel zararlar için Beni Cezime kabilesine bıraktı. Hazreti Ali geri dönüp yaptıklarını anlattığında Allah Resulü çok iyi yapmışsın, isabet etmişsin, buyurdu. Bakınız Buhari, Megazi 58, Ahkam 35, Nesai, Adabül Kudat 16, İbni Hişam 4, 53-57, Vakidi 3, 875-884. Bu hadise Peygamber Efendimizin sadece insan haklarına değil diğer mahlukatın haklarına dahi ne derece ehemmiyet verdiğini açıkça göstermektedir. Resulullah vefatlarından önce müminlere son defa hitap ederek, "Nihayet ben de bir insanım. Aranızdan bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Kimin malından sehven bilmeyerek bir şey almışsam işte malım gelsin alsın. İyi biliniz ki benim katımda en sevimli olanınız varsa hakkını benden alan veya hakkını bana helal eden kişidir. Zira Rabbime helalleşmiş olarak ve gönül rahatlığıyla kavuşmam ancak bu sayede mümkün olacaktır. Hiç kimse Resulullah'ın kin ve düşmanlık beslemesinden korkarım diyemez. İyi biliniz ki kin ve düşmanlık beslemek asla benim ahlakım değildir. Ben aranızda durup bu sözümü tekrarlamaktan kendimi müstani görmüyorum, buyurdu. Öğle namazını kıldıktan sonra dönüp minbere oturdu ve bu sözlerini tekrar etti. İbni Sad 2-255, Taberi Tarih 3-190. Sonra şöyle buyurdu. Allah'ım, ben hangi mümine ağır bir söz söylemişsem o sözümü kıyamet gününde kendisi için sana yakınlık vesilesi kıl. Buhari Deavat 34. Ashab-ı Kiram'ın titizliği. Efendimizin bu hassasiyetiyle yetişen Ashab-ı Kiram da kul hakkına riayet hususunda herkesin gıptayla seyredeceği emsalsiz fazilet örnekleri sergilemişlerdir. Bunlardan birini Abdullah bin Zübeyr şöyle anlatır. Cemel vakası gününde muharebe durunca babam Zübeyr beni çağırdı. Ben de hemen ayağa kalkıp yanına vardım. Bana, yavrucuğum, bugün öldürülenler ya zalim veya mazlumdur. Bana gelince, bugün mazlum olarak öldürüleceğim kanaatindeyim. En büyük endişem elbette ki borçlarımdır. Ne dersin, borçlarımızı ödedikten sonra malımızdan geriye bir şey kalır mı? Dedi. Sonra şöyle devam etti. Yavrucuğum, malımı sat, borcumu öde. Babam, borcunu ödememi bana tekrar tekrar vasiyet edip duruyor. Yavrucuğum, şayet borcumdan bir kısmını ödemekten aciz kalırsan Mevlam'dan yardım iste, diyordu. Allah'a yemin ederim ki ben onun ne demek istediğini tam anlayamadım. Mevla, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden biri olmakla birlikte o zamanlar koruyucu, yardımcı, sahip, dost, kölesini azat eden efendi, azat edilen köle ve vela sözleşmenin taraflarından biri, manalarında sıkça kullanılan bir tabirdi. Hazreti Abdullah'ın tereddüdü, babasının bu kelimeyi ikinci manada kullandığını zannetmesinden kaynaklanıyordu. Ve babacığım, Mevlan kimdir? Dedim. O, Mevlam Allah'tır, dedi. Vallahi onun borcunu ödemekte sıkıntıya düştükçe, ey Zübeyir'in Mevlası, onun borcunu ödeyiver, derdim. Cenab-ı Hak hemen bir sebep halk ederek o borcu ödemeyi müyesser kılardı. Zübeyir altın ve gümüş bırakmadan şehit edildi. Sadece bir bölümü gabe mevkiinde bulunan bir araziyle bazı evler bıraktı. Babamın üzerindeki borçlar şöyle olmuştu. Bir kimse kendisine gelir, ona bir emanet bırakmak ister. Babam Zübeyir de, hayır, emanet olmaz, fakat borç olarak bırak. Çünkü ben onun zayi olmasından korkarım, derdi. Zübeyir, hayatı boyunca ne bir valilik, ne haraç toplama memurluğu, ne de başka bir idari vazife yapmadı. Sadece Resulullah, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Osman'la birlikte cihada iştirak etti. Babamın üzerindeki borçları hesapladım. 2 milyon 200 bin rakamını buldum. O günlerde Hakim bin Hizam, Abdullah bin Zübeyir ile karşılaştı. Ey kardeşimin oğlu, kardeşimin borcu ne kadar, diye sordu. Miktarı söyleyince Hakim, buna güç yetirebileceğinizi zannetmiyorum. İhtiyacınız olduğunda benden yardım isteyin, dedi. Hazreti Zübeyir'den 400 bin alacaklı olan Abdullah bin Cafer, Abdullah bin Zübeyir'e geldi ve "Dilerseniz alacağımdan vazgeçip bağışlayayım," dedi. Abdullah, "Hayır," dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Cafer, "Şayet borcunuzdan bir bölümünü tehir etmek isterseniz benim alacağımı geri bırakabilirsiniz," dedi. Abdullah bin Zübeyir, "Hayır, bunu da istemiyoruz," dedi. Hazreti Abdullah babasının borçlarını ödeyip bitirince kardeşleri mirasımızı aramızda taksim et dediler. Abdullah Allah'a yemin ederim ki 4 sene süreyle hac mevsiminde kimin Zübeyir'de alacağı varsa bize gelsin borcunu ödeyelim diye ilan etmedikçe onun mirasını paylaştırmayacağım dedi. 4 sene boyunca bu şekilde ilan etti. 4 sene geçince mirası kardeşleri arasında taksim etti. Buhari, Fardül Humus 13. Bu rivayet bütün ashab-ı kiramın adeta bir fazilet nesli olduğunu göstermektedir. Zübeyir hayatı boyunca büyük bir titizlikle yaşamış, çevresindeki herkese iyiliklerde bulunmuş ve muhtaçlara yardımcı olmak için borçlanmıştır. Vefat etmeden önce de borçlarının ödenmesini sıkı sıkı tembihleyerek kul hakkı hususundaki hassasiyetini göstermiştir. Oğlu Abdullah, babasının vasiyetini yerine getirmek ve borçlarını ödemek için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Diğer sahabiler de devamlı onun halini sormuş, kendisiyle dert ortağı olarak zor zamanında hep yardımına koşmuşlardır. Alacağı olanlarsa bundan vazgeçebileceklerini veya tehir edebileceklerini söyleyerek her türlü kolaylığı sağlamışlardır. Son olarak ashab-ı kiramdan bir misal daha verip konumuzu nihayete erdirelim. Ubade bin Samit'in torunu anlatıyor. Dedem Ubade vefat edeceği sırada azat ettiğim kölelerimi, hizmetçilerimi, komşularımı yanıma gelip giden herkesi bana çağırın diye emir verdi. İstediği kimseler toplanınca onlara öyle sanıyorum ki bugün benim dünyadaki son günüm. Önümüzdeki gece de ahiretteki ilk gecem olacak. Bilmiyorum, belki sizlere elimle vurmuş veya bir laf söylemiş olabilirim. Binaenaleyh, kimi incitmişsem ruhum çıkmadan gelsin bana kısas yapsın. Ona yaptığım hareketin aynısını bana tatbik etsin. Ruhumu elinde tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde kısas vardır, dedi. Onlar, sen babamızdın, bize edep öğrettin, dediler. Aslında dedem bir hizmetçisine bile kötü söz söylemiş değildi. Onlara, size yaptıklarımı bağışladınız mı, diye sordu. Evet, dediler. Dedem, Allah'ım şahit ol, dedikten sonra şunları söyledi. Madem ki kısas uygulamıyorsunuz, öyleyse şu vasiyetimi iyi belleyin. Ardımdan ağlayacak olanlara hakkımı helal etmiyorum. Ruhum çıktığında güzelce abdest alın, mescide girip namaz kılın. Hem benim hem de kendiniz için istiğfar edin. Çünkü Allah Teala, ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım isteyin. Bakara 153 buyuruyor. Daha sonra, beni süratle mezarıma götürün, ardımdan ateş, mum, meşale yakarak gelmeyin. Kabrimin içinde altıma erguvan ağacı koymayın. Ali el-Müttaki 13 555 bölü 37443. Görüldüğü gibi İslam Müslümanlara hesap gününü düşünerek yaşamayı ve kimsenin hakkına tecavüz etmemeyi öğretmektedir. Resulullah bunu gayet veciz bir şekilde şöyle ifade buyurmuştur. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Buhari İman 4-5.